Katre-i Matem, İskender Pala, 20. Ayrım. Çırağın sahil sarayının bahçesinde çivide dönen o kızıl laleyi gördükten sonra yeni bir plan yapması gerektiğine karar vermişti. Hafız Çelebi'ye uğrayıp hem Topaç Yeğe'yi hem de sonbaharda toprağa gömdüğü Katre-i Matem'i görmekle işe başlayacaktı. Acaba açmış mıydı? Açtıysa rengi nasıldı? Gerçi lalelerde koku bulunmazdı ama bunda Nakşigül'ün kokusu bulunacak mıydı? Bu lale kendisi için hayatına anlam katacak bir araştırmanın başlangıcı olacaktı. Nakşigül için var olabilmenin, Nakşigül için kendinden vazgeçmenin sınırı işte o laleyi gördüğü an başlamış olacaktı. Katre-i Matem belki de onu katile götürecekti. Bu lale yalnızca bir aşk değil, bir sır demekti. Bir ölüye hayat verecek, belki bir hayata ölüm getirecekti. Katre-i Matem, bütün bir kış biriktire geldiği sufi düşüncelerin sonu, bir asude rüyadan uyanış demekti. Katre-i Matem, durağan geçen kışın hareket hali olmaya hazırdı. Yoksa bu laleye çok mu umut bağlamıştı? Hafız Çelebi'nin dediği gibi belki hiç açmamış da olabilirdi. Eğer öyleyse çıktığı yoldan dönmemek üzere kendine söz verdi. Katre-i Matem olmasa da Nakşigül'ün katillerini bir yolla bulmak gerekiyordu. Zaten kendi hayatını huzurlu yaşayabilmek adına buna mecburdu da. Nakşigül için bir şey yapmadan yaşamanın ne önemi olabilirdi ki? Bütün gece ateşler içinde kah uyudu, kah uyandı, uyudukça kabuslar görerek, uyandıkça Nakşigül'ün hayaliyle teselli bularak seherde ayağa kalktı. Hayret, kendisini çok dinç hissediyordu. Tekkenin alt katındaki bütün hücrelere semahanede devam etmekte olan ismi Celal zikrinin ahengiyle birlikte ahşap binanın tahta gıcırtıları yayılıyordu. Güneş doğasıya kadar uzun uzun dua etti. Tam 6 aydır zihninin arkalarına istiflediği eski düşünceleri birer birer irdeleyip nereden başlaması gerektiğini kestirmeye çalıştı. Nihayet gidip İstanbul mezarlıklarındaki ölüm kayıtlarının tutulduğu kadı sicillerine bakmak zorunda olduğunu hatırladı. Nakşigül'ün katillerine ulaşmak için orada bir ipucu arayabilirdi. Yeter ki kendisini arayanlar sonunda umutlarını yitirip aramaktan vazgeçmiş olsunlardı. Süleymaniye Meşihat Dairesi'ne doğru tırmanırken içinden neler neler geçtiğini kimseciklere anlatamaz, anlatsa da kimsecikler onu anlayamazdı. Kalbi eskisi kadar karmaşık değildi. Kaçak bir hayatı yaşamanın ruhunda oluşturduğu derin çiziklere Mevlevi hanede merhem koymuş sayılırdı. Bir Mevlevi dervişine artık kim ilişirdi ki? Süleymaniye yokuşunu Tahtekale civarında kazancıların, kaşıkçıların, saraç ve çarık ustalarının vitrinlerine baka baka çıkıyordu. O sırada Süleyman Kanuni'nin türbesini ziyaret edip hazine duvarında bir miktar oturdu. Çevresine bakındı. Bu şehrin doyumsuz bir güzelliği vardı. Hele Boğaziçi, iki denizin ve iki kıtanın birleştiği yer. Ne büyülü bir güzellik. İşte Haliç. Gemicilerin altın boynuzu Haliç. Ezeli bir lezzet, ebedi bir sarhoşluk. İçinden, insan iki ömrü varsa birini, üç ömrü varsa ikisini burada yaşamalı diye geçirdiği sırada hiç olmayacak bir şey oldu. Yanına yarı meczup bir tulumbacı neferi yaklaşıp yanarsın kaç diye ona en az 10 kere tekrarladı. Sonra da kendisi kaçarak uzaklaştı. Adamın arkasından bakarken şehirde ne kadar çok meczup olduğunu, bunlardan bazılarının aşk yüzünden bu hale geldiklerini düşündü. Kimisinin akıllı deliler kabilinden veli mi yoksa deli mi olduğu anlaşılmıyordu bile. Sonra şehrin delilerine takıldı aklı. Gerçekten ne kadar da çok idiler. Mevlevi hanede tanıdığı elekçi divanesi mesela. Usta bir kalaycı olan ve kalayı ayağıyla yapan Seyit Deli Mehmet. Kim bilir hangi hükümden sonra yanlışını görüp aklını yitiren ve yaz kış aynı hırkayla dolaşan kadı divane. Karadeniz şivesiyle konuşup kerametler söyleyen katıksız Laz Dalkavuk Osman. Her konuştuğu adamdan eyvallah aşık diyerek ayrılan Bektaşi fukarasından taslak derviş Mustafa. Savulun kafirler, münafıklar nidasıyla her gün şehri bir uçtan bir uca koşarak dolaşan Kadı Süleyman Efendi, kağıtçı delisi, yumurta delisi ve daha niceleri. Bir şehirde bu kadar meczup olmasını hayra yormak mı gerekirdi, yoksa bundan ürkmek mi kestiremedi. Hiç şüphesiz bir de bunların meşhur olmayanları var. Külhanda da böyle birini tanımıştı. Her konuda bir fikri mutlaka vardı ve fala bakar gibi her defasında isabet ettirirdi. Şahincan, delilere ve deliliklere dalmış duvarda otururken uzaktan Tahtakale istikametine doğru 15-20 kişilik bir güruhun aktığını gördü. Hallerinden ateşli bir tartışmanın içinde oldukları anlaşılıyordu. Sonra birden içlerinden birisi dikkatini çekti. Bu patronu Halil'in kurnası başındaki Tomruk Emini'yle birlikte yıkanan adama benziyordu. Aynı anda hemen sol yanından sesler duyuldu. İki kişi avaz avaz bağırışıyorlardı. Kazanın namusuna halel geldi, şeriat isteriz. Ardından üç muhtesip ortaya çıktı. Onları yatıştırmak üzere nasihat ediyor. Etmeyin yoldaşlar, namus hepimizin namusu diye tekrarlayıp duruyorlardı. Belli ki yine bir sarkıntılık olmuş, namus kavgası başlayacaktı. O sırada Süleymaniye'nin müezzinleri devreye girdi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Şahincan meşiat dairesinden eli boş çıktı. Cebine birkaç akçe koyduğu yaşlı sicil memuru 6 ay öncesine ait 2 cilt defteri dikkatlice gözden geçirmiş. Nakşigül Hatun diye birisinin öldüğüne veya herhangi bir kabristana gömüldüğüne dair hiçbir kayıt bulamamıştı. Daireden çıktığında kesif bir duman kokusu doldu genzine. Şehir bir uğultuyla çalkalanıyordu sanki. Dumanla birlikte gelen pek çok ses vardı etrafta. Sokaklar sükunetini yitirmiş ve alev alev ayaklanmıştı. Birden rüzgar çıkmış gibi savrulan kurumlar görmeye başladı. Havada daha çok duman ve daha çok ısı vardı. Mahalleler daha kaç kere olduğu gibi bir kez daha ateşin kurbanı olmaya hazırlanıyor, aradan kaçanlar kaçıyordu. Şahincan, az evvelki divanenin ikazına uyup hiç beklemeksizin köprüye yönelmiş, hızla Tahtakale yokuşunu inmeye çalışıyordu. Sokaklar kaçışan insanlarla doluydu. Alevler Kasımpaşa'dan Galata'ya, oradan Haliç'e doğru kademe kademe evlerin çatısına sıçrıyor ve her sıçrayışta bir kez daha büyüyordu. Tersanedeki gemiler hızla hareket etmiş, Boğaziçi'ne çıkmışlardı. Yangına doğru giderken sık sık alevlerin hareketlerine bakıyor, ortadan yok ediverdiği evlerin insanlarını düşünüyordu. Sonra ateşin her şeyi değiştirdiğini fark etti. Ateşin gücünü, her şeyi değiştirme gücünü düşündü. Toprağı, suyu, havayı, hatta insanı değiştiriyordu. Maddeyi değiştiriyordu, madenleri değiştiriyor, dönüştürüyordu. Şimdi de hayatı değiştirmek için azgınca hayatın üstüne üstüne gelmeye başlamıştı. Yokuşu inip köprüye ulaşasıya kadar yangın Galata surlarına dayanmış, alevler heybetini artırmış, Haliç'in mavi sularında kızıl yakamozlarla çırpınıyordu. Sanki yer ve gök birlikte yanıyor da arada her şey bir çerçöpten ibaret kalmış çıtırdıyordu. Bu ateşin vahşi güçlere hükmeden bir ruhu olmalıydı. Çünkü beklenmedik bir anda ortaya çıkıyor ve birden büyüyüp her yanı kaplıyordu. Kaderin düğümü çözülmüş gibiydi ve o çözülünce sakınmanın boşa gideceği iyi biliniyordu. Köprüyü geçip de koyu dumanlar arasında Beşiktaş istikametinde hızla koşmaya başladığında bir yandan şehirdeki kıpırdanış ve öbek öbek adamların kavgası, öte yandan tulumbacı meczubun "Yanarsın kaç" ikazını düşünmeye başladı. Mevlevihanenin kapısından girdiği sırada Naidi Efendi'yi görüp yangını haber vermek istedi. Ancak Bayezid Yangın Kulesi'ndeki işaretler yangını kırmızı bayrak ile şehrin her yanına zaten ilan etmiş ve tekkede dervişler bir halas ve selamet duasına başlamışlardı bile. Amin sesleri kulağına çarptığı sırada gözünün önüne az evvel "Şeriat isteriz" diye bağıran adamın suratı gelmişti. Onu gözlerinde maske ile hamam kurnası başında hayal etti. Elbette oydu, yanılmıyordu. Hatta ne demişti? "Kaf Dağı'ndan gelecek yay kaşlı, servi boylu, mim dudaklı sevgiliyi bekliyoruz." Peki kimdi bu sevgili? Bütün gece düşündüğü bu sevgilinin kim olduğunu ertesi sabah tekkeye erken gelen Naidi Efendi'den öğrendi. Bu acemice tertip edilmiş bir lugazdır Şahincan. her anlatılan şey bir harfi karşılıyor. Kaf dağ yerine kaf harfini anla. Yaykaştan maksat ya harfidir. Servi boy elife benzer. Oradan da elifi al. Mim dudak zaten söylenmiş. Hepsini arka arkaya koyunca kıyam olur. Naiti Efendi cümlesini tamamladığında basit bir lugaz çözdüğünü zannediyordu ve Şahin Can'ın gözlerindeki isyan dehşetini göremedi. 35. sual. Tülbent ile tulpan arasında bir medeniyet farkı olabilir miydi? Topaç Yeye ile Hafız Çelebi gürültüye koştukları sırada aslı kendi bahçelerinde uzun zamandır nasıl da derin lale rüyalarına daldıklarını, İstanbul lalesinin kadife yapraklarına bağlanmış sessiz bir hayatı nasıl benimsediklerini fark ettiler. Durup dururken kaplumbağaların bulunduğu havuzdan gelen bu gürültünün sebebini anlamaları gerekiyordu. Birlikte koştular. Daha 5-10 adım ilerlemeden kulaklarına bilmedikleri bir dilden konuşmalar gelmeye başladı. Hafız Çelebi o sırada her zamanki kaplumbağa hırsızlarından birini yakalayacağını düşündü. Çünkü devletin yasağına rağmen son günlerde kaplumbağa meraklıları çoğalmış, Galata'daki ecnebiler, Cenevizli gemicilerden tatlı suda büyüyen kaplumbağa etinin uzun yaşamak için bir deva ve iksir ihtiva ettiğini duymuşlar. Gerek kendileri yemek, gerekse yüksek fiyatlarla gemicilere satmak için Hafız Çelebi'nin kaplumbağalarını çalıp götürmeyi yeniden başlamışlardı. Hafız Çelebi de 2 hafta evvel kaplumbağalarını koruyabilmek için yine hükümete başvurmuş. Bunların tabiattaki dengeyi sağladığını, eğer kaplumbağaların sayısı azalırsa sadabat sazlıklarında su yılanlarının çoğalacağını, bunda çayırdaki börtü böceğe ziyanının dokunacağını, böceklerin azalması halinde bitkilerin ve ağaçların zarar göreceğini vesaire uzun uzun anlatıp, vezir damat İbrahim Paşa'nın izniyle kaplumbağa avcılarını men edecek yeni bir yasakname hazırlattırıp, Bostancıbaşı Ağa vasıtasıyla bütün Galata'da ilan ettirmişti. Neyse ki kaplumbağa havuzunda karşılaştıkları 3 adam bu hırsızlardan değildi. Hafız Çelebi öfkeyle geldiği havuz başında bir hayret ve sevinç ile haykırdı. Dostum, vefalı karındaşım benim, safalar getirdiniz. Adam sevecen bir edada onu kucaklarken bozuk bir telaffuz ile cevap verdi. Geç kalmadığım değil mi? Topaç Yeye tanışma faslında gelenlerden birinin Avusturya ülkesinin, İstanbul Maslahat Güzarı'nın seyisi, diğerinin Felemenk'ten yeni gelmiş Van Mor Efendi olduğunu öğrenmişti. Ama Hafız Çelebi de daha önce görmediği bir neşeye sebep olan bu yabancı kim idi? Çok merak etmesine gerek kalmamıştı aslında. Çünkü Hafız Çelebi kendisinden devamlı kapalı duran gizemli odanın anahtarını getirmesini ve karşısındaki adama teslim etmesini istemişti. O zaman anladı bu adamın bütün kış hikayelerini dinlediği bir can efendi olduğunu. Onun hakkında neler neler anlatmıştı Hafız Çelebi. Asıl adı Pitcan imiş. 10 yıl önce bir gemiden inip burada bahçıvanlık yapmaya başlamış. Her kış sonunda gelir, laleler solmaya başladığında mevsimde Haziran'da geri dönermiş. En çok yaptığı şey yetiştirdiği lalelerin resimlerini çizmek ve memleketine öyle dönmekmiş. Topaç Yeye bu eve kabul edildiği günden beri Hafız Çelebi'den onun adını kim bilir kaç kez duymuş, lalelerine en iyi onun baktığını, lale yetiştirmede çok maharetli olduğunu ve daha pek çok şeyi kim bilir kaç kez kıskanarak dinlemişti. Jean-Baptiste Van Mor Efendi, Flandre'ın Valencian kentinden bir ressam imiş. Birkaç yıl evvel Sultan'ın sarayına gelmiş, İstanbul'un renk renk kıyafetlerinden çeşitli görüntülerine varasıya kadar pek çok resim çizmiş. Bilhassa saray erkanını tuvale geçirerek ün kazanmış. Pitcan Efendi meğer gençliğinde onun yanında nakkaşlık eğitimi almışmış. Van Mor Efendi Hafız Çelebi'nin ününü işitip lale üzerine bazı sorular sormak istemiş. Bu arada Pitcan ile buluşmuşlar ve Seyis Efendi de gün inmeden onları Sadabad'a götürüp döndürmenin telaşı ve acelesiyle Kağıthane Deresi'ni yanlış yerinden geçirmiş. Bu arada vakit ilerlemiş, yol şaşırıp arka bahçeden içeri girmeye çalışmışlar ama kazara küpleri kırmışlar. Büyük gürültü havuz başındaki bu küplerden gelmiş. Biçare Hafız Çelebi eskiyen bostan dolabının delik küplerini değiştirmek üzere onları ta Kağıthane köyünden özel yaptırtıp neliklerle getirtmişti. Hafız Çelebi bir yandan elindeki lambayı yakmaya çalışırken diğer yandan oturmaları için misafirlerine bahçenin yegane ağacı sayılan cevizin gövdesine yaslanmış kerevette yer gösteriyor. Bu arada aklından bahçeye diktiği şimşir fidanlarını sulama işinin kırılan küpler yüzünden 2 hafta daha gecikeceğini geçiriyordu. Ama Bican Efendi'nin gelişi bunu telafi ederdi. Birden neşelendi ve muzip bir eda ile sordu. "Bican'ım, efendiler, hayırdan mıdır, şerden mi? Bağımızda ne alıp ne satarlar?" Ser isimiz Deildir diye bozuk bir aksan ile başladı sohbete Seyis Efendi ve ilave etti. Kafız Selebi'yi merak etmek biz. Topaç yeğe kendini zor tutuyordu. Kıyafetleri, beceriksizlikleri ve bozuk Türkçe aksanlarıyla bu adamların hali Eyüp Sultan Camii yanındaki kara gözcülerin komik hallerine benziyordu. Her misafir geldiğinde yaptığı gibi ikram için kilere gidip ceviz içi, elma ve armut kurusu getirdi. Gündüzden taze erik ve çağda toplamıştı. Yaklaşık 2 saat kadar laleden bahsedip sohbet ettiler. Bican Efendi'nin sanatçı kimliği kadar zeki birisi olduğu her halinden belli oluyor, anlattığı şeylerden de lale hakkında her şeyi bildiği anlaşılıyordu. Topaç yeğe onu kıskanmıştı. Konuşmalarını dikkatle dinledi. 60'ın üzerinde gösteren ressam efendinin sık sık tülp deyip durması dikkatini çekmiş ve bunun lale demek olacağını düşünmüştü. Seyis ile ressam efendi kendilerine veda edip giderken gecenin karanlığı aynı gürültülü sesle bir kez daha bölündü. Bu sefer de kalan küpler kırılmıştı anlaşılan. Hafız Çelebi ile Bican Efendi birbirlerine bakıp hayıflanarak ama neşeli neşeli güldüler. Evde 3 kişi olmuşlardı. Topaç yeğenin Bican Efendi'den pek hoşlandığı söylenemezdi. Daha doğrusu Hafız Çelebi'yi ondan kıskanmış, belki kendisine rakip saymıştı. Bican Efendi ile Hafız Çelebi uzun bir hasretliğin ardından kahkahalarla karışık sohbetlere daldığında yatmak üzere odasına çekilmiş, ne çare bütün gece onların devam edip giden seslerini dinlemiş, dinledikçe uykusu kaçmış, Bican Efendi hakkındaki düşünceleri iyiden iyiye kıskançlığa dönüşmüştü. Birlikte sabah çorbasını içerlerken Hafız Çelebi'yi konuşturmak belki ilgisini çekmek için akşamdan aklına takılı kalan soruyu sordu. "Efendim, ecnebiler laleye ne derler? Neden sordun oğulcum?" Bit canlı efendi ile ressam ağa durmadan aynı kelimeyi tekrar edip durdular da Bican Efendi'yi sevmediğini adını telaffuz ederken elleriyle bir bite ezer gibi yaparak göstermişti. Hafız Çelebi gülümsedi. Kelimeyi telaffuzundaki dikkatine ve zekasına içinden aferin okudu ve hatta onun adına gizli bir gurur bile duydu. "Ha, anladım. Tülp kelimesi dikkatini çekti senin." "Evet, o kelime. Hani sana daha evvel Lale'nin evden kaçmış kızımız olduğunu söylemiştim ya. Karaşahin ağam ile size ikinci gelişimizdi ama kaçmış dememiştiniz, kaçırılmış demiştiniz." Yeğe kaçırılmış kelimesini söylerken sanki Pitcan bu işi yapmış gibi gözlerini ona çevirmiş ama hem Hafız Çelebi hem de Bican Efendi buna kahkaha ile gülüp onun gönlünü almışlardı. Hafız Çelebi anlatmaya devam etti. "Kaçırılmış demiştim ha?" "Evet, kaçırılmıştı. Kaçıran adam da muhteşem Süleyman Han, asrının Avusturya maslahat güzarı Busbek Nam Frank idi. Senin dikkatini çeken kelimeyi Lale'ye isim olarak işte o koymuş. Yani tıpkı Lale'nin kendisi gibi adı da oralara İstanbul'dan gitmiştir. Biliyor musun? Bu bizim Bican Efendi ile Van Mor Ağa'nın tekrarlayıp durdukları tülp kelimesi, tülbent kelimesinden türemiştir." "Nasıl yani efendim?" Busbek Efendi hatıratında anlattığına göre Ayasofya civarındaki kahvehanelerden birinde otururken yanlarına gelen delikanlının birinin serpuşu kenarında bir lale goncası görmüş. Taç yumağında kırmızı kadifeleri yeni görünmeye başlayan küçük bir goncaymış bu. Delikanlı sevdiğine "gönlüm sende" demek istediği için kulağının kenarına bu goncayı iliştirmiş. 20. ayrımın sonu. Sayfa 211, devamı 21. ayrımda.